Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 29.
Sem'in sayesinde kendimi o zincirden kurtarabildim. Ben bu kitabı yazarken ortaya önemli bir soru çıktı ve ben bu sorunun daha önce neden hiç ortaya atılmadığını hayret ediyorum. Neler olduğunu tam olarak hiç anlayamamıştım. Niçin onu, ben her şeyi anlattıktan sonra alıp götürmemişlerdi? Niçin onun beni ve annemi neredeyse öldürmesini ve sonra da intihar etmesini kadere bırakmışlardı? Niçin? Neden polis onu sorgulayıp tutuklamamıştı? Bayan Clarney, sanırım ben artık yaşamı yenmesini öğrendim. Daha dengeli ve olgun oldum. Ancak tüm bunlar asla vazgeçmediğim için oldu. Bu bana çok fazla enerji ve cesarete mal oldu. Zira bu büyük bir talepti, inanın bana. Neredeyse 50 yaşına geldim. Artık sonunda unutabilmek istiyorum. Bu nedenle lütfen bu sorumu cevaplayınız. Tanrı sizi korusun. Tüm sevgilerle Olivia. Bradford, 19 Kasım 1985. Sevgili Olivia, size uzunca mektubunuz için teşekkür ederim. Beni çok sevindirdi ve sizin Yeni Zelanda'daki yaşamınızı okumak oldukça da ilginçti. Anneniz ve yetişkin kızınızla olan ilişkinizin iyileşmesi için dua edeceğim. Sadece zaman iyileştirebilir. Arlette de büyüyüp olgunlaştığında sizi daha iyi anlayabilecektir. Sizinki gibi mutsuz bir gençliğin sonraki yaşamanıza ve kurbanların çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu görmek çok korkunç. Bu bir şeytan çemberi, fakat sizin hepsinin üzerine son çizgiyi çekmeyi başardığınızı sanıyorum. Kitabı bitirdiğinize sevindim. Ancak o olaydan bu kadar uzun bir süre sonra sorunuza sağlıklı bir cevap verememekten korkuyorum. Benim amirimin tuttuğum raporla emniyet amirine ve oradan da yargıca gitmesi gerekirdi. Ve ancak yargıç babanıza karşı tutuklama emrinin düzenlenip düzenlenmemesine karar verebilirdi diye düşünüyorum. Görüyorsunuz ki elimizde sadece küçük bir kızın ifadesi vardı. Baba, biliyor musun ne yaptığını bana? Sen bekaretimi bozdun bir gecede baba. Ben daha 10 yaşındaydım. Sen odama süzülüyordun tekrar tekrar. Öyle acıyordu ki baba, ben daha 10 yaşındaydım. İçinde bana yer yoktu baba. Benim köprülerimi yıkıyordun çocukluktan kadınlığa. Ben daha 10 yaşındaydım. 4 acımasız yıl, hor kullanım ve gözyaşları. Nasıl olgunlaşacaktım baba? Sorumlu olmayı öğrenmek ve seçmek. Ben daha 10 yaşındaydım. Sen beni sığınaklarımdan zorla çıkarıyordun. Ben yüzüme bir kitap tutuyordum ve hiç olmamışı oynuyordum baba. Senin bedenimi parçalamanı, arzularımı ve kendimi. Şimdi sen öldün baba. Çaresiz sandın beni. Acıların içinden yolculuğuma, bu yolculuğun her kavşağında gölgeler kafama biniyorlardı. Ümitsizce kadın ve anne olmak istiyordum ben. Hissiz bacaklarımın arasında seni unutmak. Ancak çamaşır yıkarken bile kendimi çocuksu hissediyordum ve o kadar yersiz. Çünkü her adım savaşa dönüşüyordu baba. Tüm yaşam gücümü tüketiyordu. Bekaretim öldüğünden beri, bir geceden sonra ve bir zamandan, o zaman ben 10 yaşındaydım. Sen beni zapt ettin baba. Şimdi ben 50 yaşındayım. O zamandan beri hala ağlıyor, savaşıyorum. Beni lanetlediğinden beri 10 yaşında kalmaya. 18. Daha demin oturup babam öldüğü için ağladım. O 36 yıl önce ölmüştü. Bir ay içinde 50 yaşıma basacağım. İlk defa Sandra Butler'in Enseslerin Ruhsal Çöküşleri kitabını okuduktan sonra onun için ağladım. Yazar sadece kurbanlar değil, bilakis onların anneleri, aileleri ve yapanlar hakkında da yazıyordu. İlk defa babamı insan olarak görüyordum. Silahın namlusunu ağzına sokuşunu ve tetiği çekişini gözlerimin önüne getiriyordum ve kendime onu bu hale getirecek neler yaşamış olduğunu soruyordum. Beni ne kadar çok kötüye kullandığı, o pembe lekeli döşeğin üzerinde beynini kafasından dışarıya ateşleyecek kadar. Ümitsizce onunla ilgili güzel bir hatıra bulmaya çalışıyor ve onu bulaşıkhanede fırının önünde otururken, bana tahtadan oyun kutusu yaparken görüyordum. Kapağına çekiç ve çivi ile bir desen veriyordu. Onun bu resmini hatıramda saklamaya karar veriyordum. Hayatımda ilk defa kendime acaba iş yerinde mutlu muydu, kendini hiç sevilmiş ve anlaşılmış hissetmiş miydi diye soruyordum. Hiçbir suretle onu bana bu yaptığından dolayı affetmek istemiyordum. Zira o yetişkindi ve baba olarak yaptıklarından sorumluydu. Kendime acaba birazcık sıcaklık, yakınlık ve de güçlülük duygusu mu arıyordu ve bunları benden bir kleptoman gibi çalmış mıydı diye soruyordum. Orada oturuyor, ağlıyordum. Acıma ve sevgi demirleşmiş yumruğu içimden söküp götürüyordu. Ben birçok şeyi anlamaya çalışıyordum. Her şeyi. Sanki ben her şeyde geri kalmışım. Asla olgunlaşmamış ve gerçekle bağlantı oluşturamamıştım. Çünkü tüm enerjimi yaşamla başa çıkmaya kullanıyordum. Çıkmazlarda dolaşıyor ve diğerleri gibi olmaya, gerektiği gibi taklit etmeye, onlar gibi yaşamaya çalışıyordum. İnsanın kendi kararlarını vermesine, dilediği gibi, doğru bildiği gibi yaşamasına hakkı olduğunu bilmiyordum. Annesinin ve babasının kabul ettirmeye çalıştığı gibi değil. Bana yaşam ve insanlar arası ilişkiler hususunda silik bir bakışım vardı gibi görünüyordu. Sanki asla gerçek varlığını değil de sadece yüzeysel çizgilerini tanıyordum. Bu uyanıştan sonra kendimi açmaya başlıyordum. Diğer ensest kurbanlarıyla karşılaşmam beni beynimden vurulmuşa çevirdi. Sanki uyur gezerlikten uyandırılıyordum. Kendi acım başkalarının yaşadıklarıyla karşılaştırıldığında küçülüyordu. Kendi öz babasının hamile kalmanın nasıl olduğunu düşünmeye dahi tahammül edemiyordum. Kalbim 3-4 veya daha küçük yaşlarda seks amacıyla kötüye kullanılan kadınlara açılıyordu. Onlar için bu zorlama bir bıçakla ikiye bölünmek gibiydi. Onlara kalan hissizleşmiş kadınlık organlarıydı ve yaşam boyu taşıyacakları ızdırapları. Bir kadın 6 yaşındayken bir saç fırçasıyla kızlığından olmuştu ve Almanya'da genç bir kız içine bir şişe sokulduktan ve vakum içini yırtıp parçaladıktan sonra ölmüştü. Ben sadece bu dert ortağı kardeşlerimin ellerini tutup onlarla ağlayabiliyordum. Bazen hala daha anneme karşı kin duyuyorum ve sonra hata yapma hissine kapılıyorum. Ancak başkasını yargılama ve cezalandırmaya hakkım olmadığını öğrendim. O kötü ve zor çocukluğum yüzünden istemeden birçok insana acı verdim. Başkalarının öyle davranmalarını gerektiren geçmişlerini pek tanımıyorum. İnsan mutlu bir çocukluk geçirmiş olsa bile başkalarıyla ilgilenip onlarla bağlantı kurmayı öğrenmek zorundadır. Doğru yaşamak ve sevmek bir sanattır ve öğrenmek çok zordur. Belki de varoluşumuzun anlamı bundadır. Eğer ben kin ve nefret beslersem kendimi yaralarım ve kendi olgunlaşmamı gömerim. Benim asıl amacım iç barışımı, huzurumu bulmaktır. Daha akıllı, daha mutlu, daha seveceğim ve daha anlayışlı olmaktır. Bu konuda kendi kendimin yoluna çıkmamaya karar veriyordum. Zira insan problemlerini çözmeye, affetmeye ve unutmaya, gayret etmeye ve hep ileri gitmeye hazır değilse bunu yapar. Korku yoktur sevgide. Aksine dolu dolu sevgi korkuyu yok eder. Zira korku azabı yaratır. Kim korkarsa tamamen sevgi içinde değildir. 1. Yohan 4.18 Iris Galey Diselen Verge Valtiger, ruh tecavüzcüsü. Yaşam hikayesi 2. kısım. Iris Galey'in ilk kitabı... Babam öldüğünde ağlamadım. Sadece dünya çapında bir başarı değil, yazarın kendisi ve aynı kaderi paylaşan bayan okurlarına da kurtuluş yolu ve özgürlük sağladı. O burada küçük bir kızken babası tarafından nasıl seks amaçlı kötüye kullanıldığını, bedenine ve ruhuna karşı işlenen bu suçun kendisine neler yapmış olduğunu ve yaptığını anlatıyor detaylı bir şekilde sonuçlarını. Birçok şeyin yanı sıra boşanmayla sonuçlanan ilk evliliği gösteriyordu. Şimdi Iris Galey ikinci bir kitap çıkarıyor. Oldukça duygu yüklü bir rapor, günlük alıntıları ve mektup alıntılarıyla kaderinin devamını anlatıyor. İkinci eşi ve ondan olan çocuğuyla 1980'de Yeni Zelanda'ya göç ediyor. Birinci evliliğinden kızı ve annesi Basel'de geri kalıyorlar. Bundan sonra yazarın hayatı, vatan hasreti ve geride bıraktıklarına karşı duyduğu suçluluk duygularıyla doludur. Tıpkı önceleri tipik ensest kurbanlarına olduğu gibi ayrıca yetersiz öz saygı ve zorlayıcı itaat dürtüsü. yeni ve fazladan rahatsız edici şekilde ortaya çıkıyor. Buna bir de eşinin radikal bir tarikata yönelmesi ekleniyor. Tüm bunlar o sıralar 50 yaşındaki bu kadını kendini bulma ve kendi olma yolunda uzun süre başarısız kılıyor. Bu kitapta ortaya dökülen yırtılırcasına gerginleşmiş duygular ve hep patlamanın eşiğinde duran duygusal basınç, aklı başında erkek okuyucular için, belki de bayan okuyucular için de hiç de kolayca hissedilir gibi değil. Bayan yazar tüm bunları bir kolajla bağdaştırıyor, tamamı tamamına. Avrupa'ya seyahatinde yaşadıklarını, öğrendiklerini, hissettiklerini, okuyup duyup yapıp veya yapmadıklarını anlatıyor. Birinci kitabının etkisiyle mutlaka bu da bay ve bayan okuyucular bulacaktır. Böyle yaşam tecrübeleri sıra dışıdır, ancak tefsirli kaderleriyle hep ilgi çeker ve gerçekte birçoklarına da kendi yaşamlarındaki sorunların üstesinden gelmede yardımcı olur. C.C. Derbond. Iris Gallay 1936 İsviçre doğumlu. 9 yaşında İngiltere'ye göç. Orada 4 yıl boyunca babası tarafından seks amacıyla kötüye kullanılıyor. Babasının intiharından sonra İsviçre'ye dönüş. Enstitü, ilk evlilik, psikolojik tedavi, ikinci evlilik, Yeni Zelanda'ya göç. Finks cemaatiyle tanışma, uzun yıllar süren yazma süreci, babam öldüğünde ağlamıyordum liste başı oluyor. 1990'da Zitglokte hayat hikayesinin ikinci bölümü yayımlanıyor. Ruh tecavüzcüsü, Iris Gallay dünya çapındaki Incest Survivors hareketine katılıyor. Iris sırrını açıkladığında 14 yaşındaydı. 2 gün sonra babası intihar ediyordu kendini vurarak. O bir kız enstitüsüne gönderiliyordu ve bir daha bu konuyu asla açmıyordu. Ta ki 40 yıl sonra Yeni Zelanda'da televizyonda incest üzerine bir program görüp kendi hayat hikayesinin trajedisini yazmaya başlayıncaya kadar. Incest üzerine yazmak hala daha pek dokunulmamış bir tabudur. Yeni istatistikler ensestin çok daha büyük olduğunu göstermesine rağmen sadece İsviçre'de yılda 45 bin olay oluyor. Ensest kurbanlarının o yüz karası utançlarını ve acılarını paylaşmaya cesaret edilmiyor. Iris Gallay bize kötü bir karabasan gibi sonraki hayatını belirleyen ihanete uğramış çocukluğunun tanıklarından yapıyor. O kendisi için ümitsizce dileklerde bulunurken yazısı da hem içten ve dıştan hissetmek ve hissettirmek istiyor. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.